Ayrım 40.
Dışarısı sessizdi. Emine iskemledeki ilaçları iteleyerek kıyısına ilişmişti. O yaşların duyarlılığıyla gecenin masalsı gizini içiyor, solgun umutsuz ışığın güçlükle aydınlatabildiği odada bilmeden tutturduğu yumuşacık bir devinimle sallanıyordu. Bir yandan da kirazın boynunu okşuyordu. Bu sıska boynun ateş ateş yanışına, atar damarların göz yaşartıcı zonklamalarına parmak uçlarıyla tanık oluyordu. O ve Kiraz şimdi bildikleri her şeyden bölünüp sökülmüş bu odada yapayalnızdılar. Emine'nin içini ağdalanan olumsuzluğun kıyıcı egemenliği dolduruyordu. O nesneler tıkışıklığının tepeleme sürdüğü, donattığı odada arkadaşının kolaylıkla ölebileceğine inanıyordu. Kuşkusuz bu ölüm çok korkunç, o oranda da sessiz bir şey olacaktı. Kiraz iz bırakmayan küçük kuşlar gibi ölecekti. Sessizliğin dokunulmazlığı saydam ama kırılmazca inecekti Kiraz'ın uzun ipek kirpiklerine. Herkesleri küçük talihsiz Kiraz'ın mutsuz sonunu hangi sözcüklerle anlatacağını düşünüyordu. Annesi ise bunları kurarken sanki ardındaydı. Sözü hemen o alıyordu. Bütün ailenin ellerinden geleni eksiksiz yaptığını, yükselmemesine dikkat ettiği sesiyle sergiliyordu. İyiliğini, cömertliğini, büyüklüğünü sözle dokunmasa da tutumuyla belirtiyordu. Annesinin bu abartılmış acınmasına kendini kaptırıverip ağlayabileceğini de şaşkınlıkla düşünüyordu Emine. Anneler babalar her olayı hazır kalıplara boşaltıp ne de kolay çözümleyi veriyorlardı. Odada ne kadar kaldığını bilmiyordu. Dışarıda erkenci Erzurum kentinde uyanma belirtileri yoktu daha. Emine bastıran uykuyla uyumama direnci arasında gidip gidip gelirken Kiraz yatakta doğruluvermişti. Zayıf, güçsüz varlığından umulmayacak bir çabuklukla üstündekileri itmişti. Kiraz'ın gözleri açıktı. Yüzü öyle parlamış, canlanmıştı ki Emine onu hasta sanmakla bir an yanıldığını düşünmüştü. Kiraz ıpıslaktı. Giyimi bağrına yapışmış, sıska gövdesinin olanca çelimsizliğini açığa çıkarmıştı. Yatakta öne arkaya düzenle salınıyordu. Salınışında dinsel bir törenin kurallı gidiş gelişini andıran özenli uyumu vardı. Küçük kızın gözlerindeki neyi gördüğünü belirtmeyen bakış, o bakışın kendince ulaştığı görüntünün gücü, güzelliği Emine'yi tutkuyla sarmalamıştı. Eski günleri anımsatan yumuşaklıkta, sevecenlikte davranışlarla, arkadaşını alıp çekip gitme istekleriyle donanıyordu. O hasta olamazdı. Belki de bu baskın ateş yaşadığı güçlüklere karşı kanırtılmaz bir savunma gibi almıştı küçük kızı. Çünkü apartman katında artık eski yerli evindeki evin yapısından güç alan, haklılık, iyilik kazanan hiçbir gerçek duygu yaşanamayacaktı. Kiraz buna karşı yüreğiyle bir başa çıkma yolu bulmuş olmalıydı. Konuşmayan, bazı sesleri duayı andırır bir düzenle çıkaran Kiraz'a değerce yaklaşmıştı Emine. Onun bakış alanına girmeye çabalamıştı. Bunu başarabildiğinde ayağına takılan bir kitlenin yuvarlanmasından çıkan gürültüyle bu verişten kopmadan çevresini ivecenlikle taramıştı. Yok, evde her şey odaya girdiğindeki gibiydi. Tek değişme sabahın yaklaşmasıydı. Oysa dışarıda çözülmemiş, sıkı karanlıkta sessizlik olduğuncaydı. Üstelik solgun elektrik ışığı kırık serpintileriyle onları koruyor gibiydi. Yok, görmüyordu onu. Kendine ne denli ortalayıp karşısında dursa da Kiraz'ın bakışları Emine'yi aşıp Emine'nin paylaşamadığı o görünmeyene varıyordu. Kiraz başka yerdeydi. Küçük köylü kızı uzun yıllar bir daha bırakamayacağı düşler kurma huyunu pekiştiriyordu. Annesinin ileride yaka silkerek, kimi yerip, kimi bağırarak terbiye edemediğini söyleyeceği Kiraz oluyordu. Mutfağın davlumbazının dibinde annesince cezalandırılıp tek ayak dikilip bekletileceği o günlere kayıyordu. Duymazlık, aldırmazlık, konuşmazlıkla kuşanacağı direncini şimdiden örüyor olmalıydı. Kiraz başka yerlerdeydi. Sanrılarla gerçek yaşamı karıştıracağı, bulaşık sularına, helalara dökeceği kezzaplara, diplerine yemek artıkları yapışmış ağır kokulu çöp tenekelerine, kirli çoraplara bakarken bile yaratacağı özenilesi masal görüntülerine dalmasının başlangıcındaydı belki de. Ara sıra baş gösterecek, kızamıktan kalan bir sakatlık diye nitelenecek, coşkulu, kendini yitirişlerinden ilkini o gece yaşıyordu Kiraz. Emine gitmeden Kiraz'ın yatışmasını beklemiş, onu okşarca omuzlarından bastırıp yatırmış, üstünü sıkıca örtmüştü. Çıkarken yuvarladığı gürültülü şeyi yatağın altına itmek için eğildiğinde, mühürletilmiş eski radyo torbasını görmüştü. Annesinin gelecekteki olaylarda daha sert, daha nesneleşen bir görüntü edinmesine o geceden payı olan radyoya bakmıştı. Neye yarayacağı anlaşılmaz, bilenler söylemişti, radyo onarılmazdı. Eşyalardan biriyle çizilmeye başlıyordu yavaş yavaş Nüveyre öğretmen. Kullanılamayacak, anılası güzelliklere, anlatılası inceliklere bürülü olmayan o radyoyu, ileride de öteki anlamsız eşyalar gibi umulmadık yerlerde görecekti Emine. Yıllar geçip bilgisi, düşüncesi geliştikçe gülünç doymazlıklarla eşya, mal edinme tutkusunu, o sınıfın arasız sahiplenme oburluğu olarak öğrenip, bilip noktalayacaktı. Bir hafta sonra Emine de kızamık olmuştu. Annesi doktorun gerekli saydığı bakımı, özeni, gıdayı dakika atlamadan uygulamıştı. Sonuçta hafif geçmişti hastalığı. Kızartıları kısa zamanda dökmüş, iyilik başlangıcına doğru da Kiraz'ın iş yapmak için yataktan kalkmış olduğunu görmüştü. Oysa Emine günlerce yataktan çıkarılmamıştı. Annesinin öğretmen arkadaşları ve öteki tanışlarınca ziyaretine gelinmiş, çocuklu olanlar odasına girmeseler de kapıdan başlarını uzatarak gönül alıcı sözler söylemişlerdi. Getirdikleri armağanları Emine'yi nazlatarak duyurmuşlar, küçük kızın iyi göründüğünü ama kızamık hastalığının asıl sonraki bakımla kesin atlatılacağını da üst üste belirtmişlerdi. Annesi bir sözcüğü ağzından düşürmemişti. Ensefalitti bu. En korkunç ihtilatlardan biriydi. Neyse ki şükür sağ salim atlatmıştı kızı hastalığı. Konukların ağırlanmasına da koşturan ama verilecekleri sunması engellenen Kiraz sararmış, daha da kurumuş yüzünde çatık bir anlamla söylenenleri duymazcaydı. Emine'ye günlerce hiç bakmamıştı. Gerçi Emine'nin odasına Kiraz'ın girmesine engel konmuştu ya, hiç değilse kapıdan başını uzatabilirdi. Oysa o Emine'ye ne hatır sormuş ne de gülmüştü. Emine yatağında o günlerde kendisinin olmasını çok istediği, hastalanınca da hemen alınan çocuk dergisi cildine dalıp gitmişti. Zaman geçtikçe yavaştan boyatan sağlığa eniden dönüşün, bencil, verimli sürgününün çevreyi hiçleten aldırmazlığı günlerini kolaylaştırmıştı. Hastalığının bitimine doğru bir olay olmuştu. İclal öğretmen kıyıları baskı menekşe çiçekleriyle süslü bir defteri Lamia öğretmen aracılığıyla Emine'ye göndermişti. Bu defterin onu bu denli sevindirmesini kendi bile anlayamamıştı. Annesi başta mırın kırın edip sonra "Eh, kızım çalışkan bir çocuktur" diyerek defteri almıştı. Bu açıklamayla neyi koruduğu ya da ittiği pek anlaşılmamıştı. Armağan edilen menekşe çiçekli lacivert kalın maroken kaplı defterin güzelliği açıkça yatsınır gibi de değildi. Her konuşmasına sizden iyi olmasın diye girişen Lamia öğretmense ilk kez İclal öğretmenden sizden iyi olmasın diye söz açmamıştı. Annesinin dediklerini yanıtlamaktan da kaçınmıştı. Hastalığın bittiğine büyükler güven getirince Emine okula başlayıp biriken geciken ödevlerine hırsla girişmişti. İclal öğretmenin dersinde onun üstünde uzunca kalan bakışlarını sezer sezmez ona kaçamak bakışlarla yanıt vermişti. Bu genç güzel kadının yüzündeki kırılmışlığın neyi taşıdığını tam anlamak isteğiyle sarsılmıştı. O yıl sınıfını pek iyiyle geçmişti. Okul dönüşlerinde Kiraz'ı ortalıkta göremiyordu. Kiraz çoğunluk soğuk beton mutfakta eritilmiş kirli mavi gün ışığında işlere dalmış gitmiş oluyordu. Emine geçerken Kiraz'a bakmadan kopuk kopuk 2-3 söz söylemeyle yetiniyordu. Annesinin sonraları kızının Kiraz'a hiç yanaşmadığı halde kızamık oluverişini anlatmasını eski günlerdeki suskunluğuyla dinlemişti Emine. Kubilay, kızamık mikrobunun evde bittiğine karar verilip dönünce, defterdarın karısının taklidini yaparak annesiyle babasını günlerce güldürmüştü. Bir gün asık yüzle durmakta direten Emine bile sonunda kardeşinin hallerine gülmeye başlamıştı. Kirazsa artık kolaylıkla izlenip ev halkınca üstünde tartışılmayacağına karar verilmiş bir kişilik edinmişti o sıralar. Ondaki en önemli değişiklik mutfağa girer girmez söylediği türkülerdi. Birini tutturması türkülerinin bitmemesine yetiyordu. Giderek koyulan yalnızlığını söylediği türküleriyle görmezleniyor olmalıydı. Sonunda o sese hepsi alışmışlardı. Tek düzeli ezgilerin duyulmazlaştırdığı sesi seçebilmek için günlük yaşayışın durağanlığında aksamalar olmalıydı. O yıllarsa evde bu çoğunluk olmuyordu. Annesinin deyimiyle her şey beklentileri falan istediklerinden de kolay çabuk gerçekleşecekti. Siyasi durum bunu gösteriyordu doğrusu. Kiraz'ın çığırdığı türkülerse önemli değildi elbette. Yaptığı iş azalmadıkça türkülere karışmaksa gereksizdi. Emine akşamın iyice ilerleyip geceye kol attığını saatin kadranının yeşilinden anladı. Vakit 8:30'a geliyor olmalıydı. Bir şeyler yemeyi düşündü. 2 gün önceden kalma ekmeğin bayatlamış olacağını, kapıcıya aldırdığı yumurtaları buzdolabına koymayı unuttuğunu, belki de dolabın çalışmadığını düşündü. Yok, galiba tutukluluğunun bitiş günü annesi fişi takmıştı. Önceleri ilk götürülüşlerinde de çekmemişlerdi ki fişten dolabı. Yine de bu eşyaya koşullanmış dikkat, annesinin yıllardır para ödemelerine bağlı ilişkilerinin şaşmaz düzenindendi. Apartmanın konuk saati başlardı 9'da 9:30 arası. Kat sahipleri sırası gelenlerce aranırlar, yeşil örtülerin serildiği masalarda kağıt oyunları oynanırdı. Ötelerden gürültüleri, kahkahaları apartmanın içine dağılır yansırdı. Bir ara 12 Mart'ın hemen ardından daha kıstırılmış, söndürülmüş bir yaşam biçimi dener olmuşlardı. Konuklar çoğunluk dışarıdandı. Aynı yapıda oturanlar birbirlerini tanımaya girişmezler, bundan özellikle kaçınırlardı. Çünkü şöyle ilgisiz bir bakışla sınırlandırılmış uzaklığın rahatlığını deneyerek öğrenmişlerdi. Bu taşınır ve taşınmaz mallar sahiplerinin annesinin de kısaca dediği gibi kimseyle uğraşacak halleri yoktu doğrusu. Öyle çok işleri vardı ki hem de ne işler? Sorulması ayıp sayılan, anlatılması çağdaş bir kent soyluya yaraşmayan işler. Yine annesinin dediği gibi onlar ayak takımı filan değillerdi. Soru soracakların önce kendi önemlerini saptamaları gerekirdi. Çoktandır 12 Mart'ın acabaları, kuşkuları silinmiş, üstelik bir avuç maceracının terbiye edilme dönemine girişilmişti. Bir de şu Kurt İnönü'nün 40 yıllık partisinde nasıl yenilgiye uğratıldığını anlayabilseydiler, daha eksiksiz, gediksiz duyacaklardı kendilerini. Emine yatağa oturup kalmışlığını neden sonra anladı. 7 haberleri biteli epey olmuştu. Ula kavşağında devrilen kamyondaki tarım işçilerini yeniden içinden geçirdi. Onlara, emekçilere, zararımız dokunmuşsa zor bağışlanır bu diye düşündü. Hem de çok zor bağışlanır. Bize romantik diyenler haklı olurlar. Her tartışmada bir yan haklı olsun diye uğraştık. Doğrular dondurulabilir miydi? Çünkü, yo, tam bulamıyorum ne demek istediğimi. Nasıl bir yorgunluk sendeki Emine? Düşüncelerin bağlarını yitiriyor. Orada onca dayandın da burada niye çözüldün? Didişme gücün yittiyse, bu sarsaklığın sürecekse yandın. At kendini Emine camdan. Pencereye yürüdü. Elektriklerin kesinleşmiş ışıkları sokağa bölük pörçük yayılıyordu. Karşı pastaneden uzanan cıvalı lambaların aydınlığından 2 kişi geçti. Haydar'la saklandıkları sürede dışarıyı izlediklerinde her geçene nasıl kişilikler takındırdıklarını düşündü. O başka bir dönemde artık kuşkusuz. Şimdi hızla gelişen bir öz eleştiri içindeydi. Ya Haydar tutuk evinde bu saatte ne yapıyordu? Okuma saati dedikleri sessiz saat mi başlamıştı? Perdeyi kapadı. Köşedeki gazete yığınının yıkıldı yıkılacak görünüşüne baktı. Günlerdir, aylardır, belki de yıllardır. Yıl oldu aylar bana diye düşündü. Gülümseyişe benzer bir ılıklık aktı içinden. Tutuk evinden çıktığından bu yana eğretilik duygusu yakasını bırakmıyordu. Algılamaları, duyarlılığı, her şeyi ayrıştırıp olmaz benzetmelerle bağdaştırıyordu. Sonuçta günleri çok uzun, eş anlamda ayrıntısız tek bir zaman niteliği kazanıyordu. Tutuk odasında geçirdiği anları, saatleri, haftaları yitirişinin eşini sanki burada yeniden sürdürüyordu. İçe dönük davranışlarla yatıyor, kalkıyor, odasındaki göz erimi yerlere bile bakmamaya çalışıyordu. Ayrıntıları yitmiş görme alışkanlığıyla toplayıp düzenlemeyi gereksiz saydığı ortalığın karışıklığını gözden geçirdi. Kimi zaman o torbalanmış radyoyu, kimi zaman pabuç teklerini ya da karton ayıyı, kitap yığınının içinde karışıp gitmiş mektupları, naylon çorapların savruk, sıkıntı veren dağınıklığını, ayakkabıların burun buruna duruşundaki gülünçlüğünü seçebiliyordu gözleri. En duyarlı olduğu görüntü ise mektuplar yığınıydı. Onları tutuklama kararını baştan alarak gelenler, onları didikleye didikleye ters yüz ederce dağıttıklarından beri ellemiyordu hiçbir yanı. Adamlar piyasada satışta olan kitaplara yasaktır demekten başka çıkar yol bulamayacak duruma düşmüşlerdi. Onlar için belli ki belge gerekmiyordu. Belki de her kitabı suç unsuru sayıyorlardı. Mektuplara elini uzatmayı yasaklamış gibiydi kendine. Dönüşünden bu yana geçmişini titizce yinelemesiyle düştüğü sürçmeleri durultmaya çabalıyordu. Neredeyse 25'ini süreceği şu günlerde küçük Emine'den, genç kız Emine'den, sevdalı Emine'den, onun yaşanmışlığından gelenler, şurada saçları dökülen, derisi kat kat pullanan, gözlerini yumar yumaz çoğunluk o kara üstüne yeşil yıldızların uçuştuğu tükenmiş, çirkinleştirilip horlanmış Emine'ye besin kaynağı oluyordu. Yemek yemeyi büyük bir tembellikle, isteksizlikle nasıl safsaklayabileceğini araştıran Emine'ye özüne dönük eleştirisinden sağlamlıklar akıyordu. Geçmişin mektuplarında aileden kimlerin ne yazdığını okumadan bilirdi. Annesininkiler kül yutmaz olmasına aşırı önem verdiği o çatık sözcüklerle bezenirdi. Emine eğer o günlerde gazetelere düşmemiş, salt kulaktan kulağa yayılarak gerisi de resmi ağızlarca şöyle yalın kat geçiştirilmiş olaylara girmişse mektup asık yüzlü olmaktan çok öğretici olurdu. Bir iki ay süre gelmiş durgunluk dönemlerine rastlayan mektuplarsa anlatımı yumuşatılmış, sevecenlikle girilmiş mektuplardı. Annelik yetkisini güvenli bir tutumla sürdüren bu mektuplarda her zaman caymaz bir büyüklenme vardı. Nüveyre öğretmenin kişiliği küçük ayrımlar dışında arasız değişmeden sürüp giderdi. Sonra arada seçilinkiler de olurdu. Onlar posta kartlarıydı. Sık sık çıktığı, kapanık, orta ve uzak Avrupa gezilerinin, orta çağ şatolarının bitişleri sivri damlı, soğuk yüzlü evlerle süslü kuzey nehirlerinin ya da cadde kıyılarındaki yuvarlak masalı çekici kafelerin resimleriydi bunlar. Artlarında da Seçil'in yeni edindiği züppece bir söz dizimi sürerdi. Tatlı minecik, bilsen, burada gökyüzü Türk mavisi, hep yağmur, hep sis. Yine de görülmeli buralar. Vincent van Gogh'un şehrindeyiz, köprüyü görsen, acı çekmiş kuşkusuz. Sana müjdeliyorum, orijinal bir Richard Parks Bonington gördüm. Bir sulu boya çalışması, beni dehşetli sarstı. Göl yeşili lekeler, arkalardan sızan yağmur sonrasının ıslak güneşi, serin ışınları. Almak için iyi bir kopyasını arıyoruz. Resimler gerçek hayattan ve görüntülerinden daha çok ilgilendiriyor beni. Niye, niye diye düşünüyorum. Kaldığımız otelden Mare Nostrum akıntısını görüyorum. Elliyorum desem inan, mevsimidir. Geçen yıl Marienbad'ın atmosferindeyim. Bir film değil o benim için, gördüğümde çıldırdım. Şüphesiz ben bir izlenimciyim. Tutulamayanı, duyulanı, anlatılamayanı her şeye karşı savunuyorum. Eski basım bir Baudelaire satın aldık. Les Fleurs du Mal 1875 basımı. Biliyorum inanmayacaksın. Görsen kıskanacaksın ama. Her gördüğünün, seçtiğinin, beğendiğinin az bilinir, az görülür olması giderek tutku oluyordu Seçil'de. Çoğunluk ipe sapa gelmez oynaklıkta anlatımlarla doldurulmuş olan kartlarda bazen o ülke insanlarının damıtılmış, seçkin, bireysel duyarlılığını yansıtan dizelere benzer şeyler de geliyordu Emine'ye. Bunlar kendisinin miydi yoksa başkalarından mı aktarıyordu Seçil? Kısa anlarda hep düşünürdü Emine, babası ise annesinin yetkisindeki sevgi ve bağlılıklarını taşırmadan onun mektuplarına birkaç satırda katılarak bildirirdi. 12 Mart yönetiminin kaba gücünü yürüten adamları neyi arayıp bulacaklarını sanmışlardı. Saygı duyulası bir mektup elbette onların sakar, çarpık bakışlarına sunulmayacaktı. Evet, orta sınıftan yukarıya geçmeyi başarmış ya, küçük bürokratlıktan sıyrılamamış o mektupları bulmuşlardı bula bula. Okuduklarında kuşkusuz okumuşlardı, belki birkaç tanesinden sonra ötekilerine şöyle bir bakmayla yetinmiş olabilirlerdi, şaşmışlardı kesinlikle. Çok ağır suçlamalarla tutukladıkları bu genç kızın büyüklerince korunmaya, akıl verilmeye gerek duyulan bir çocuklukta olduğunu görerek. Oysa alıp götürdükleri insan mektuplarda yazılanlar gibi hiç de nezle olmamak için yün süveterlerini giymemeyi unutmaması, günde bir öğün et yemesi, anahtarı içeride bırakmaması sık sık hatırlatılacak kolaylıkta kişilerden değildi. Yemek yemeyi beceremeyecek denli küçük, erişkin sayılmayan bu kız mıydı? Devleti yıkacak olanlardan biri. Bunlar aile içi ilişkilerin dışarıdan bakanlar kadar içindekiler yönünden de ne denli yalınkat olduğunu tanıtlayan mektuplar olacaktı hep. O adamlar bile bu sudan sözlerle sürüp duran sayfaları yanlarına almayı, götürmeyi gereksiz saymışlardı. Oysa not defterlerini bile toplamışlardı özenle. Bunca düşündükten sonra yanı başındaki masadan uzanıp zarflar demetinin içinden bir iki tanesini seçti Emine. İlk baktığı annesinin sağ yatık, sivri, dar yazısını taşıyordu. Kağıdın tarihi lise 1'e gittiği yıldı. Anneannesinin sahici olan her dalgınlığına, sevincine, delice ilgilerine, kedilerin savunma tutkusuna dalıp gittiği, oyalandığı, İstanbul kentini içine çektiği yıldı. Ne diyordu annesi o mektubunda? Birden aydı Emine. Okuduklarında kendisinden çok anneannesini düşündürmüştü ona bu mektup.